Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 41. ayrım. Keşke ben de diye düşündü. Keşke ben de bir başka insana, bu ikisinin birbirine bağlandığı gibi bağlanabilseydim. Bir anda farkına vardı. Onları pek çok seviyordu. Sonunda Ova sazdan ağzını çekip yan döndü. Soluk soluğa titreyerek yattı. Koşusunu bitirmiş bir maratoncuya benziyordu. Hani yumurta şişelerden birini Senten'e getirdi. İç, nam çocuk diyerek uzattı. Senten suyu hemen hemen isteksiz yudumlarla içti. Her damlanın ne büyük çabalarla elde edilmiş olduğunu bildiğinden hevesi kaçıyordu. Az içti, suçluluk duydu. Sonunda şişeyi geri uzattı. İyi su hani dedi. Oysa su acıydı. İçine yaşlı adamın tükrüğü karışmıştı ama. Senler çölde insanın susuzluğunu dindirebilecek her suya iyi su diyorlardı. Bunu artık öğrenmişti. Ayağa kalktı, ovanın yatmakta olduğu yere yürüdü. İyi su ova. Onun yanına diz çöktü. Zavallının yorgunluktan nasıl tükenmiş olduğunu gördü. İhtiyarcık sırıttı, ona başını salladı. Hala yerinden kalkamayacak kadar yorgundu. İyi su nam çocuk diyerek onu onayladı. Senten belindeki ip kuşağı çözdü, ona geçirilmiş çakıyı iki eliyle tuttu. O çakı kendisine vereceği hizmeti çoktan vermiş, onun hayatını kurtarmıştı. Saklasa, ileriki zor günlerde de aynı hizmeti verebilirdi. Al ova diyerek ona uzattı, bıçak ovaya. Adam bıçağa baktı, yüzünün koyu rengi soldu, gözlerine yerleşen yeni bir duygu tüm diğer ifadeleri sildi. Al ova diye ısrar etti Senten. Çok fazla diye fısıldadı ova. Bıçağa dehşet dolu gözlerle bakıyordu. Paha biçilmez bir armağandı bu. Senten uzandı, onun bileğini tuttu, elini çevirip avcını yukarıya döndürdü, çakıyı içine koyup parmakları üzerine kıvırdı. Ova, güneş altında, elinde çakıyla doğrulup oturduğunda, göğsü tıpkı sazdan su emiyormuş gibi şişip kabardı. Bir gözünün kenarından bir yaş damlası çıktı. Burnunun yanındaki kırışıktan süzüldü. ''Ne diye ağlıyorsun budala adam?'' diye sordu hani. ''Bu armağanın sevincinden ağlıyorum.'' Ova gururunu korumaya çalışıyordu ama sesi boğuk çıkıyordu. Hani ona ''Ağlamak için amma da budalaca bir neden?'' dedi, gülmesini elinin zarif bir hareketiyle saklamaya çalışırken gözleri yaramaz yaramaz parıldadı. Kuru nehir yatağını doğuya doğru izlediler. Kumul yöresinden geçerkenki telaşları artık kalmamıştı. Kumun altında su olduğunu biliyorlardı. Güneş doğduktan sonra da yürümeye devam ediyorlar. Sıcak onları bir yere sığınmaya zorlayıncaya kadar yolculuğu sürdürüyorlar. Güneşin etkisi geçince, karanlık basana kadar yine yol alıyorlardı. Adımları yavaş ve rahattı. Yol boyu yiyip içiyor, avlanıyorlardı. Hani Senten için özel bir kazma değneği kesti. Soydu, ucunu ateşte sertleştirdi, nasıl kullanacağını ona öğretti. Birkaç gün içinde Senten artık yerdeki çıkıntı ve tümseklerin nerelerinde yenilebilecek yararlı bitki kökleri olduğunu tanıyabilmeye başladı. Kısa zamanda anladığı bir şey de, ovanın yol bulmakta ve av avlamaktaki insanüstü yeteneklerine rağmen, grubun hayatta kalmasını kadınların o ufak tefek avlarının sağladığı oldu. Av bulunmadığı günler ve haftalar boyunca hep kadınların bulup kampa getirdiği bitki kökleriyle beslendiler. Senten gerçi çabuk öğreniyordu. Genç gözleri atmaca gibi keskindi ama yaşlı kadının bu konudaki sezgi gücüne asla ulaşamayacağını da biliyordu. Hani yüzeyden hiç belli olmayan bitki ve böcekleri bile teşhis edebilmekteydi. Yeri kazmaya başladığında sertleşmiş toprakları zorlukla kaldırabildiği zamanlar pek çoktu. ''Nasıl yapıyorsun bunu?'' diye sordu Senten ona sonunda. Sen dilini kullanma ustalığı her geçen gün artıyor, onları dinledikçe daha ilerliyordu. ''Hani, ovanın su kokusunu uzaktan aldığı gibi'' dedi. ''Kokluyorum nam çocuk, koku, burnunu kullan.'' ''Benimle şaka ediyorsun bilge büyük anne'' diye itiraz etti Senten. Ama ondan sonra Hani'yi dikkatle izledi. Gerçekten de, beyaz karıncaların ta derinlerdeki yuvalarını kokluyormuş gibi davrandığını fark etti. Onları toplayıp, tadı kötü ama çok besleyici bir karınca çorbası yapabiliyordu. Tıpkı Kaiser Wilhelm gibi diye hayret etti Senten Hani'ye, şerş diye seslendi. Morom'da Anna ile ikisi böyle bağırırlardı erkek domuza. Şerş Hani, yaşlı kadın güldü. anlayamadığı bu şaka karşısında kollarıyla kendi bedenini kucakladı, sonra beklenen mucizeyi bir anda sergiledi. Sentenle hani akşama doğru ovanın pek gerisinde kalmışlardı. İhtiyar adam gençliğinde buralara geldiği zamandan hatırladığı bir deve kuşu yuvasını bulmak üzere hızlanmıştı. İki kadın tatlı tatlı çene çalıyorlardı. "Yo, hayır nam çocuk, aynı yerden iki kök çıkarmak olmaz. Deminki kazdığının ilerisine yürümezsin hep. Sana bunu daha önce de söylemiştim," diye azarladı hani. "Neden?" Senten doğruldu, gür buklelerini alnından geriye itti, suratında bir çamur izi bıraktı. "Bir tanesini çocuklara bırakmalısın. Seni budala ihtiyar, çocuk yok ki." "Olacak." Hani elini Senten'in karnına doğru uzattı. "Olacak, onlara hiçbir şey bırakmazsak, açlıktan ölürken bizim için neler söylerler." "Ama dünya kadar bitki var," dedi Senten bezgin bir sesle. "Ova deve kuşu yuvasını bulunca da yumurtalardan birazını bırakacağız. İki kök bulduğun zaman birini onlara bırakacaksın. Oğlum büyüyüp güçlenecek, gülümseyecek, senin adını kendi çocuklarına öğretecek." Hani konferansı kesti. İlerideki çıplak taşlaşmış bir lekeye yürüdü. Toprağı incelerken burnu kıpır kıpır kıpırdıyordu. "Şerşani," diyerek güldü Senten ona. Hani de güldü. Kazmaya başladı, sonra diz çöktü, sığ çukurdan bir şey alıp kaldırdı. "Bunu ilk defa görüyorsun nam çocuk. Kokla bak, tadı çok iyidir." Üzeri kambur dolu, toprakla kaplı patatese benzeyen kökü Senten'e uzattı. Senten yavaşça kokladı. Kokuyu hatırlayınca gözleri fincan gibi açıldı. Hemen üzerindeki kirleri döküp ucundan ısırdı. "Hani, sen bir harikasın, bu yer mantarı. Gerçek bir yer mantarı. Biçimi rengi aynı değil ama kokusuyla tadı tıpkı benim ülkemin mantarları gibi." Ovada deve kuşu yuvasını bulmuştu. Senten koca yumurtalardan birini kendi kabuğu içinde çırptı, mantarı bulamaca doğradı, kamp ateşinde ısıtılmış kocaman yassı bir taşın üzerinde nefis bir mantarlı omlet pişirdi. Parmaklarındaki kir, omletin rengini biraz grileştirmiş olsa bile, kum zerrecikleriyle kabak kırıkları ikide bir dişlerinde gıcırdasa bile, iştahla yediler. Yemekten sonra çalı çırpıdan kulübelerine uzandıkları zaman, Senten, vatan özlemine kendini ilk defa kaptırdı. Mantarın tadı yapmıştı bu işi. Yüzünü kolunun kıvrımına gömdü, hıçkırıklarını boğuklaştırmaya çalıştı. "Ah anne, senin o çirkin, o tatlı suratını bir kere daha görebilmek için ne olsa verirdim." Kuru nehir yatağını izlerken haftalar aylara dönüştü. Senten'in doğmamış çocuğu da iyice büyüdü. Az ama sağlıklı besin alıyordu. Günlük uzun yürüyüşler, yük taşımalar, hareketlerle çocuk fazla ağırlaşmadı. Senten onu hala yüksekte taşıyordu ama memeleri doldu. Bazen yalnız kaldığında uçlarından akan o berrak garip sıvıyla vücudunu sıvazlıyor, memelerine gururla bakıyor, pembe uçların yukarı doğru kıvrılışına hayranlık duyuyordu. "Keşke şimdi görseydin beni anla," diye mırıldandı. "Oğlan çocuklara benziyorsun diyemezdin artık. Ama bacaklarımı da hiç beğenmezdin. Fazla uzun, ince, fazla adaleli derdin. Ah anne, nerelerdesin acaba?" Bir sabah güneş doğduğunda onlar birkaç saatten beri yoldaydılar. Senten küçük bir tepenin üzerinde durdu, yavaşça çevresine bakındı. Gecenin serinliği hala geçmemişti. Hava çok berrak olduğundan çevreyi ufka kadar görebiliyordu. Az sonra sıcak bastırınca hava bulanıklaşacak, saydamlığını kaybedecek, güneş de manzaranın canlı renklerini solduracaktı. Sıcağın sesi saracaktı çevresini. Şekiller deforme olacak, en basit kaya yığınları titreyen canavarlara benzeyecekti. Şimdi henüz gerçek renklerinde ve keskin kenarlı görünüyorlardı. Titreşmeyen ovalar solgun gümüş rengi otlarla örtülüydü. Ağaçlar da vardı. Gerçek, canlı ağaçlar. O eskiden kalma mumya ağaçlara benzemiyordu bunlar. Heybetli akasyalardı. Birbirinden epey uzakta büyümüşlerdi. Koca gövdeleri timsah derisi gibi bir kabukla kaplıydı. Zarif şemsiye gibi yapraklarıyla çelişki oluşturuyordu. En yakınındaki sosyal yaşamı seven kuşlar bir ortak yuva yapmışlardı. Saman yığını büyüklüğünde bir yuva. Her kuşak gelip eklendikçe sonunda kalabalığın ağırlığı ağacı ikiye yaracaktı. Senten böyle yarılmış akasyaların dibinde yatan başka yuvalar da görmüştü. Hala dallara tutunan yuvada yüzlerce kırık yumurta olurdu. Ağaçların gerisinde Dik tepeler yükseliyordu. Afrika kopyalarıydı bunlar. Rüzgar onları aşındırmış, güneşin sıcağı çatlatmış, geometrik, keskin kenarlı biçimlere sokmuştu. Ejderha dişlerine benziyorlardı. Sabah güneşinin yumuşak ışıkları, kayalık yamaçlarındaki mineralleri çeşitli renklerde parıldatıyordu. Senten durup kazma değneğine dayandı. Bu manzaranın sessiz dehşeti etkilemişti onu. Toz rengi ovalarda antiloplar otluyordu. Duman gibi solgundular. Ufacık görünüyorlardı. Boynuzları lir biçimindeydi. Sırtlarının tarçın rengi, karınlarının beyazından yatay bir kızıl bantla ayrılıyordu. Senten seyrederken en yakındaki antilop insan varlığını sezerek ürktü. Sıçramaya başladı. Bütün sürü birden kafalarını eğdiler. Dört nala kaçmaya koyuldular. ''Şunlara bak hani?'' diye bağırdı Senten. ''Ne kadar güzeller!'' Tehlike işareti çok bulaşıcıydı. Ovanın her yanında yüzlerce hayvan kaçışa katıldılar. Yelelerini uçura uçura koştular. Ova yükünü sırtından indirdi. Başını eğdi, onların kusursuz bir taklidini yaptı, dizleri dümdüz sıçrıyordu. İki kadın gülmekten kırılarak yere çökmek zorunda kaldılar. Birbirlerini kucakladılar. Bu neşeleri dağlar sise gömüldükten çok sonra da devam etti. Öğle güneşinin getirdiği bitkinlik duygusunu hafifletti. Gün ortasındaki uzun molalarında ova kadınlardan uzaklaşma adeti edinmişti. Senten onun minik gölgesini biraz ötedeki ağaç dibinde bağdaş kurmuş oturuşunu görmeye pek alışmıştı. Çakısının bıçağını kucağına serdiği antilop postuna sürüyor, postu kazıyıp duruyordu hep. Yürürken postu dikkatle katlayarak taşıyordu. Bir keresinde Senten postu incelemeye kalktığında ova o kadar telaşlandı ki kız ona "Bir zarar verecek değilim" diye güvence vermek zorunda kaldı. Ama merakı daha da arttı. Yaşlı adam pek sanatkardı. Eserlerini göstermeye bayılırdı. Sarı ağaç kabuğunu büküp oklarını koyacak bir sadak yaptığında Senten'in bakmasına itiraz etmemişti. Sonra sadağın üzerine kuş ve hayvan resimleri de yapmıştı ova. Onları kamp ateşinden aldığı kömür parçalarıyla yakmış, dağlamıştı. Beyaz kemikleri sabırla yassı bir taşa sürte sürte ok başlarını nasıl hazırladığını göstermişti Senten'e. Uçların sivriliği şaşırtmıştı Senten'i. Hatta o uçlar için gerekli zehri hazırlarken bile yanındaydı Senten. Bir insanı birkaç saatte öldürmeye yeterdi o zehir. Zehirli böceklerin yuvasına ulaşacak çukuru kazarken Senten yardım etmişti ona. Ama post üzerinde çalışırken hep uzağa gidiyordu. Tek başına çalışıyor, yanına kimsenin sokulmasını istemiyordu. Uzun zamandan beri izledikleri nehir yatağı sonunda yılan gibi dar kıvrımlar oluşturdu ve kupkuru bir ovada birdenbire son buldu. Ova öyle genişti ki karşı tarafındaki ağaçlar ufukta birer gölge gibi görünüyordu. Toprağın üzeri suyu uçmuş tuzlarla kaplıydı. Güneşin ışınları bu tuz kristallerinden yansıyor, bakmayı zorlaştırıyordu. Gökyüzü de bu yüzden pek açık renk görünmekteydi. Buşmanların buraya taktığı isim Büyük Beyaz Yer'di. Ovanın dik yamacına eskilerden daha sağlamca kulübeler kurdular. Buraya sürekli bir kamp havası verdiler. İkisan burada basit bir rutin edindiler. Senten'in merakı ve sabırsızlığı büsbütün depreşti. Sonunda sordu. Burada neden durduk hani? Her sakin gün onu daha sabırsızlaştırıyor, tedirginleştiriyordu. Burada bekleyecek, sonra geçeceğiz demekle yetindi ihtiyar kadın. Nereye geçeceğiz, nereye gidiyoruz diye diretti Senten. Hani belirsiz davrandı. Eliyle doğu taraflarında geniş bir alanı gösterdi. Bir tek kelime söyledi. Senten bunu ancak hiçbir şeyin ölmemesi gereken yer olarak tercüme edebildi. Senten'in bebeği irileşen karnında daha da kuvvetle büyüdü. Bazen Senten'in soluk alması zorlaşıyor, kuru toprak üzerinde hiç de rahat edemiyordu. Yumuşak çöl otlarından kendine bir yatak kurdu. Bu iki ihtiyarı pek eğlendirdi. Onlara yetiyordu kuru toprak. Yastık olarak da kendi omuzlarını kullanıyorlardı. Senten kendi yuvasında yatıp Michael'dan bu yana geçen günleri ve ayları saymaya çalışmaktaydı ama zaman bulanıklaşıyor, teleskop görüntüsü gibi uzaklaşıyor, doğumu ne zaman yapacağını bir türlü hesaplayamıyordu. Tek emin olabildiği artık fazla gecikmeyeceğiydi. Hani yumuşak, bilgiç parmaklarıyla karnını muayene edip bu kanısını güçlendirdi. Bebek yukarıda. Serbest kalmak için mücadele ediyor. Oğlan olacak nam çocuk diye vaatte bulundu. Senteni çöle götürdü, doğumda gerekecek özel otları topladılar. Diğer taş devri insanlarından farklı olarak senler üreme sürecini çok yakından biliyor, cinsel ilişkiye tek başına, rastgele bir hareket olarak değil, doğum yolundaki ilk adım olarak bakıyorlardı. Büyümekte olan çocuğun babası nerede nam çocuk diye sordu hani. Senten'in gözlerinde beliren yaşları görünce kendi sorusuna kendi cevap verdi. Dünyanın kuzey uçlarında öldü öyle değil mi? Benim kuzeyden geldiğimi nereden bildin diye sordu Senten. Michael'ın acılı anısından uzaklaşabildiğine memnun olmuştu. Sen irisin. Çöldeki senlerin hepsinden irisin diye açıkladı hani. Demek ki yaşamın kolay olduğu zengin bir topraktan geliyorsun. Bol yağmuru olan, bol yiyeceği olan bir yerden. Yaşlı kadın için su demek, hayat demekti. Yağmur rüzgarları kuzeyden geliyor. Demek ki sen de kuzeyden geliyorsun. Senten bu mantıktan hoşlanarak gülümsedi. Çok uzaklardan geldiğimi nereden bildin peki? Tenin solgun, senlerin rengi gibi koyulmuş değil. Burada dünyanın orta yerinde güneş tam tepede durur. Ne güneye gider ne de kuzeye. Doğuya ve batıya doğru alçalır. Demek ki sen, güneşin yakmadığı, tenini kavurmadığı uzak bir yerden geliyorsun. Benim gibi başka insanlar da tanıyor musun hani? Solgun tenli, iri insanlar tanıyor musun? Senten bunu hevesle sormuştu. Yaşlı kadının bakışındaki değişikliği görünce onun koluna sarıldı. Söyle bana bilgenine, gördün mü hiç benim insanlarımı? Ne tarafta, ne kadar uzakta? Onlara ulaşabilir miyim? Lütfen söyle bana. Hani'nin gözleri anlamazlık bakışlarıyla bulandı. Burnundan kurumuş bir sümük çıkardı, büyük bir dikkatle inceledi. Söyle bana Hani diyerek onun kolunu yavaşça sarstı Senten. İnsanların böyle şeylerden söz ettiğini duydum dedi Hani istemeyerek. Ama ben o insanları hiç görmedim. Nerede olduklarını bilmiyorum. Senten onun yalan söylediğini anlamıştı. Hani birden kekeleyerek devam etti. Onlar aslan kadar vahşidir. Akrep kadar zehirlidir. Senler onlardan saklanır. Yerinden telaşla fırladı, torbasını değneğini kaptı, kamptan uzaklaştı. Güneş batıncaya kadar da dönmedi. O gece Senten ot yatağına kıvrılıp uyuduktan sonra hani ovaya fısıldadı. Nam çocuk kendi insanlarını özlüyor. Ovada güneye doğru özlemli bakışlarla baktığını gördüm diye kabullendi. Hani isteksiz bir sesle, dev insanların toprağına kaç günlük yol var diye sordu. Onun kendi klanı ne kadar uzakta? Bir ay dededen az diye homurdan doğa. İkisi de uzun süre sessiz kaldılar. Kamp ateşinin alevlerine baktılar. Sonunda hani, ölmeden önce bir kere daha bebek ağlaması duymak istiyorum dedi. Ova başını salladı. Ufacık, yürek biçimli yüzleri birlikte doğuya döndü. Karanlıklara, tüm hayat yerine doğru baktılar. Hani bir keresinde Senten'i diz çökmüş dua ederken bulduğunda, ''Kiminle konuşuyorsun nam çocuk?'' diye sordu. Senten ne diyeceğini bilemedi. Sendeli gerçi zengin bir dildi, girift bir dildi ama ancak çöl dünyasının maddesel varlıklarını anlatmak için zengindi. Soyut fikirleri o dilde ifade etmek o kadar zordu ki. Uzun günler boyunca dinlenirken, çölde böcek ve kök avlarken devam eden konuşmaların sonunda Senten nihayet ona Tanrı fikrini anlatmayı başardı. Hani başını kuşkuyla salladı. Bu fikri düşünürken kaşlarını çattı. Kendi kendine mırıldandı. Sen ruhlarla konuşuyorsun, öyle mi diye sordu. Ama ruhların çoğu yıldızlarda yaşarlar. Bu kadar alçak sesle konuşursan seni nasıl işitebilirler? Dans etmek, şarkı söylemek, sesli ıslıklar çalıp onların dikkatini çekmek gerekir. Sesini alçalttı. O zaman bile seni dinleyecekleri kesin değildir. Benim tecrübelerime göre yıldız ruhları kaprisli ve unutkan oluyor. Hani sinsi bakışlarla çevresine bakındı. Benim kendi deneyimlerime göre nam çocuk, mantislerle elantlar çok daha güvenlidir. Mantislerle elantlar mı? Senten gülmek isteğini göstermemeye çalıştı. Mantis her şeyi gören kocaman gözlere sahip bir böcektir. Kolları küçük bir insan gibidir. Elant ise iri bir hayvandır. Antiloplardan çok daha büyüktür. Karnı öyle dolu, öyle yağlıdır ki yerlere değer. Boynuzları ise gökleri süpürür. Senlerin yağ olan tutkusu hemen hemen balı olan tutkuları kadar fazlaydı. Eğer şansımız tutarsa, gittiğimiz yerde mantisleri de elantları da buluruz. Sen bu arada yıldızlarla konuş nam çocuk. Onlar güzeldir. Ama yine de güvenini mantislerle elantlara sakla. 41. ayrımın sonu. Sayfa 299. Devamı 42. ayrımda.